Ayrım 4.
İselik utancı belli ki savaşçı onurunu aralıksız yaralıyor, mektubuna yazdırdığı alçaltıcı yakarışlarla savaş yerinde kendini gereğince savunamamış olmanın acısını kendisinden sanki tekrar tekrar çıkarmak istiyordu. Bunu oradakiler de açıkça anladılar. Sayvana çöken bunaltıcı sessizliği Lia'nın tatlı sesi dağıttı. ''Nerede kaldınız esir efendi? Söylemedi mi bu alık sizi aşağıda beklediğimi?'' Dönüp baktılar. Lia sol elinde bir tahta lenger, ötekinde ağzından duman çıkan iri bir bakır ibrikle kapıda durmuş gülümsüyordu. Kardeşine şakadan çıkıştım. Unuttun değil mi, daldın gene? Esire yer gösterdi. Oturun şuraya, ayaklarınızı yıkayacağım. Esir de ötekiler de önce hiçbir şey anlamadılar. Lia üstündeki iş giyimlerini galiba bayramlıklarıyla değişmişti. Lacivert kadifeden hırkası boydan boya sırma işlemeliydi. Mavi çizgili ak ipekten eteği, kırmızı pamponlu çedik papuçlarına kadar iniyordu. Bürümcük gömleğinin çapraz bağları diri göğüslerini iyice sıkmıştı. Uzun başörtüsünü, fesine sarık gibi dolayıp bir ucunu omuzundan arkasına atmıştı. Belki de ayaklarını yıkayacağım sözü değil, bu kılık esiri ürküttü. Sağ ol bacı, bırak oraya, yıkarım ben. Oturun hadi, soğumasın suyunuz. Esir oradakilere şaşkın baktı. Çok duygulandığı için eni konu titrek bir sesle yalvardı. Bırakın siz, bırakın. Mavro ablasının elinden ibriği almak için koştu. Lia yumuşak bir hareketle bunu önledi. Gösterdiği yere koyması için yalnız lengeri verip esire de şakadan çıkıştı. Elim koptu. Suyunu soğuyacak. Hadi canım. Adam zincirini sürükleyerek lengerin önüne oturup ayaklarındakileri çıkardı. Şövalye Notius Gladius baka kalmıştı. Lia kocaman kara gözlerindeki derin acıma, kırmızı dudaklarındaki kibar gülümsemeyle tapılacak kadar güzeldi. Bu akıl almaz güzellik ayak yıkamayı bir halayık işi olmaktan çıkarıyor, çok soylu bir alçak gönüllülük haline getiriyordu. Esir bir kez daha yalvardı. Bırakın bacı, ben hem dökerim hem yıkarım, alışığım. Lia buna inciden bir sözle karşılık verdi. İmdi ben Rab ve öğretmeniniz olduğum halde ayaklarınızı yıkadım ise birbirinizin ayaklarınızı yıkamak size gerektir. Müslüman esir bu sözden hiçbir şeyi anlamadı ama Şövalye Notus Gladius ürperdi. İşte ol şehirde günahkar bir karı bulunup İsa'nın farizinin evinde sofrada oturduğu haberini aldık da bir şişe hoş kokulu yağ getirdi ve arkadan ayakları yanında durup ağlayarak ayaklarını gözyaşlarıyla ıslatmaya başladı. Ve ayaklarını başının saçıyla öperek bu yağ ile yağladı. Şövalye gözlerini yumdu. Aklı iyice karıştığından gerisini zorla hatırladı. Sana derim ki günahları çok olduğu için bağışlandı çünkü çok sevdi. Bu sözleri tekrarlarken Kıbrıs Saint Jean Tarikatı Manastırı'nda uykularını bölen karışık duygulara kapılmıştı. 13 yaşında papaz çömeziyken İncil'deki bu ayak yıkama parçasını her hatırlayışta cinsel huylanışlara yakın bulanık duygularla sarsılır, günah işlemenin ürküntüsüyle içi titrerdi. İncil'de kadınlarla ilgili bütün parçaların yalnız kendi yaşıtı çömezleri değil, saçlı sakallı papazları da öyle günaha sokarcasına etkilediğini de sonraları öğrenmişti. Lia telaşsız su döküyor, Müslüman esir alışık hareketlerle ayaklarını yıkıyordu. Sıçramalardan korunmak için hırkasının önünü sıkıca kavuşturduğundan kalçalarının yuvarlaklığı adam akıllı meydana çıkmıştı. Şövalye hemen şarap tasını aldı, gezgin ozanın dikkatle yüzüne baktığını görünce yüreğinden geçenleri istemeden dışarı vurmuş gibi somurttu. ''İçer misin şarap? İçilmez mi? İyidir ıssızhanın şarabı, dinlenmiştir. Geçtin demek buradan daha önce. Geçtik evet.'' Yakındır bizim yurdumuz buraya. Ankara ile Eskişehir arasında Sarıköy derler. Oraya mı gidiyorsun? Yok, İtburnu'da bir şeyh oturur. Edebali derler. Bura ahilerinin babasıdır. Ona uğrayıp döneceğim Konya'ya. Şövalye Mavro'dan bir şarap tası istedi. Kaç konaktır buradan Konya? 9. Saat hesabıyla. 75 saat. Saat atın düzenli ılgılarıyla bir saatte aldığı yer. 3 İtalyan mili. Bir fersahtan biraz eksik. Yollar nasıl? Ozan biraz durakladı. Eh iyidir. Mavro tası getirdi. Ozan'ı çorbaya çağırdı. Şövalye ayıpladı. Şarap içen çorbayı ne yapsın? Doldur hadi. Ozan şarabı tadını çıkararak içiyordu. Şövalye Notus Gladius çok uğraşarak razı etmiş de bir Müslüman kafiri günaha sokmuş gibi gizlice sevinerek alt dudağını dişledi. 3. tastan sonra Ozan'ın yüzü biraz kızarmış, gözleri biraz parlamıştı. Şövalye beklediği kıvamın gelmiş olacağını düşünerek çok önemsiz bir konuymuş gibi gelişigüzel sordu. Ne var ne yok Konya'da, nasıl oraları? Ozan bu kez hiç duraklamadan karşıladı. Sahipsiz iyice. Vergi üstüne vergi bindirmekte moğol. Say ki kalıcı değil, gidici. Kendi kağıt parasını almaz oldu epeydir. Gümüş altın ister oldu. Oysa gümüşün adını çoktan unuttu millet. Görünürde hep alındı. Saklıları çıkartmak için ülkeyi zorlamaktalar sopa gücüyle. Bize ne olduysa 1277'de oldu şövalyem. Mısır'ın Memlük Sultanı geldi, biraz Moğol öldürdü. Bunu duyan Abaka İlhan ordusunu çekti yürüdü. Öç almak için 2 kere 100.000 kafa kesti. Kan düştü böylece Anadolu adamıyla Moğol'un arasına. Karamanoğlu Mehmet Bey sıvandı, başına yeterince adam biriktirip Konya'yı basıp aldı. Birini Sultanoğlu diye tahta oturttu. Kimileri buna düzme dediler, adını cimri kodular. Konya Sultanı asker çekti, yenildi, Moğol'dan yardım istedi. Bu kez Mehmet Bey'i bozdu. Kendisini, kardeşlerini, amcalarını öldürdü. Cimri kaçtı, Germiyan toprağına geldi. Ayağındaki kırmızı çizmeden bilinip tutuldu. Kırmızı çizmenin özelliği nedir? Çok pahalıdır kırmızı sahtiyan buralarda. Sultanlarla vezirler giyebilir. Kırmızı çizmeyi atmaya kıyamadığından verdi tatlı canını Cimri. Sultan dölü değilken sultanlığa kalktığı için diri diri yüzülüp derisine saman dolduruldu. Ben saman tepilmiş deri kargo ucunda gezdirilirken gördüm gözümle. Ne zaman oldu bu iş? 10-11 yıl önce. 11 yıl. Şövalye içinden hesapladı. 1279'da. Evet. Gezgin Ozan şarap içti, kebap yedi, biraz dalgın gülümseyerek içini çekti. Hep Moğol belasıdır bu çektiklerimiz. Aklı ermeyenler yollar silindiğinden kervan geçmez oldu demekti. Hayır, kervan geçmez denince yollar silinir. Neden geçmez denir kervan? Güven ister çünkü tüccar takımı. Ülke soyguncusuz olmaz ve de olmamıştır. Ama sultanı güçlüyse soyguncuyu bulur, tutar, keser başını, yağmaladığı malı tüccara geri verir. Başını alır, yığar hazinesine, bakar keyfine. Soyguncu ele geçmezse buradan öder tüccarın zararını, güveni korur. Moğol'a geldi mi soyguncuyu, bu da bastırıp kesmekti ama tüccara vereceği malı kesesine atmaktı. Vezirganlar baktılar ki mallar gitmekte, üste can bile caba gitmekti. Çevirdiler kervan yollarını Akdeniz'e, Karadeniz'e. Bir toprağa Moğol atı bastı mı gökten say ki bela indi. Konya sultanları güçlüyken yollar düzdü, harman yerleri gibi tekerlek kırılma nedir bilinmezdi. Şimdilerde şuradan şurası ne kadar dedim mi 3 teker kırımı demekte köylüler. Ben yetiştim kervan saraylar vardı ki her birine 2000-3000 hayvan konardı. İçlerinde çarşıları vardı ki Karaca Hisar panayırı kaç para. Esnafı 3-5 kervanı donatırdı baştan ayağa. Ulak düzeni dersen hiç aksamazdı. İşin acele de 2 konağa bir mi edeceksin? Kesen bilir. Parayı sayar, çekerdin altına Arap atını. Karılar gezinirlerdi bu ülkede yıldızlı tahtıravanlara kurulup koruyucusuz moruyucusuz. Başında tepsiyle altın götürene dönüp bakabilemezdi hiç kimse. Çünkü yol güvenini bozmanın cezası yağlı kendir, ırza geçmenin cezası kazık. Ulaklara, dilenen esirlere değen yandı, bunların cezası cimri gibi canlıyken yüzülüp derisine saman doldurulmak. Aşağıda dervişler karınlarını doyurup afyonları da yutmuş olmalılar ki dümbelek, zil, çıngırak sesleri arasında naralanarak semaa kalkmışlardı. Şövalye nedir anlamına başını sallayınca gezgin Ozan suratını buruşturdu. Cavlak deriz bunlara biz, iyi saymayız. Her kötülük vardır bu takımda, utanmaz bunlar. Varlıklıdan haraç ister, vermeyeni öldürür. Varlıksızın nesini bulursa alır, acından ölür mü demez. Bir zamanlar Moğol'a hizmet ettiler ordusuna girip. Bellerinde gördüğün meşin torba afyonluktur. Gece gündüz yutarlar afyonu. Şimdi semağa durdular. Hoplayıp zıplar, sonunda çoğu düşer bayılır. Bayılanı Tanrı'ya varmış sayar bu avanaklar. Pirimiz Adem Baba derler. Bu hesapça Havva anamızda anaları olur. Soğuk sıcak dinlemezler afyon gücüyle. Yunup temizlenmeyi hiç sevmezler. Akınlarda afyonlu şarapla sarhoş olup çapula yumulurlar. Omuzlarına kartal kanatları, kafalarına kara kömüş boynuzları takarlar. Gayetle de kıyıcı olduklarından, çapul toprağının adamı yılar bunlardan. Çalışmayı günah sayar bu takım, ahili esnaflıktır diye küçümser. Sövmedikleri korkudandır. Ahiler çarşılarını kılıç elde savunmasa o saat basıp dağıtıp yüklenip savuşurlar. Bunlar da senin gittiğin şeyhe mi gitmekteler? Yok, şeyh edebalini geçemezler yakınından. Geçemezler dedimse ahilik bozulmadan geçemezlerdi. Şimdi bilmem. Bozuldu mu? Bir ülkede düzen bozulursa her şey bozulur. Buralarda düzeni güçlü sultanlar tutar. Eskiden halifeler sultanlar da ahi şalvarı giyermiş. Çıraklar da ahi sofrasında yermiş. Giderek bir kazandan yemek bekar kalfalara kaldı. Zenginleşen ustalar evlenip çekildi. Parasız çabalayan çıraklar kapı diplerinde yarı aç sürünür. Duyduğum doğruysa pek umursayan yokmuş ahi baba töresini şurada burada. Şeyh edebali başkadır. Tuttuğu uzar tutamak olur, bastığı düzelir basamak olurdu. Ben görmedim, kerameti söylenir. Herifin biri kimyacılıkta altın yapma tutkusuna düşmüş. Baba mirasını ve de kendi kazandığını harcayıp saçıp savup hasır üstünde çıplak kalmakla Şeyh Edebali'ye gelip sadaka istemiş. Şeyh yerden bir tutam toprak alıp kimya öyle olmaz böyle olur derbeder diye uzatmakla toprak o saat altın olmuş. Şaşkın herifin aklı sıçrayıp Hazreti Şeyh'in eteğine yapışmış. Şövalye çocukluğundan beri her çeşit kerametle çok ilgileniyordu. Gezgin Ozan'a bir başka türlü bakarak yavaşça sordu. Siz de ahi misiniz? Yok, biz Gezgin Ozan olmak çabalamasındayız. Ozan'ın susması uzayınca sözü Levent Yüzbaşısı Esir Kurt Ali Bey aldı. Baba İlyas'tadır Ozan'ımız. Saltuk Baba'dan Burak Baba'ya, ondan Tapduk Emre'ye geçmiş halifedir. Bilgi gücüyle deniz derinlerinde, aşk gücüyle gök yücelerinde gezinir. Gölgesi millete rahmettir. Ülkenin gören gözü, duyan kulağı, söyleyen dilidir. Eteğine yapışan yoksun kalmaz. Aman yiğit, biz bir sefil ozan olup... Evet sayın şövalye, bak ne demiştir bu sefil ozan. Yaz yaratıp yer donatan, kar yağdırıp su donduran. Yanan kömür, kızan demir, örse çekiç salan benim. Emredip bulut oynatan, yerde bereket kaynatan. Elimde kudret şiniği, halka ekmek veren benim. Yere göğe direk kuran, bükülmeden dimdik duran, denizlere göl çağıran adım Yunus, umman benim. Yunus mu adınız? Ne demek? Gezgin Ozan yere bakarak gülümsedi. Hak edemedik ki at taşımayı daha biz anlamı ola. Şövalye Notus Gladius Ozan'ın yüzüne araştırarak baktı. Çökük yanakları, kavrulmuş dudakları, içinde ateş yanıyormuş gibi yüzüne acılı bir kuruluk veriyordu. Gülümsedi. Bilirim sizde soyadı olmaz. Bizde vardır ama benim yok. Babam ünlü bir prenstir. Hadi sizden saklamayayım. Napoli krallarından. Notus Gladius dedim kendime. Notus babasız demektir. Piç yani. Onurlu at kendi kazandığımız attır. Çalıp söylemez misin bize rica etsek? Gezici Ozan aşık Yunus hiç nazlanmadan sazı aldı. Çok usta parmakları tellerin gerginliğini tüy gibi gezinerek yokladı. Ey dost aşkın denizine girem gark olam yürüyem. Yürüyem yahu yürüyem. Bülbül olup dalda ötem, gönül olup ceset tutam. Başım elimi alıp yoluna verem yürüyem. Yürüyem ey yar yürüyem diye başlayıp yaşamak üstüne ölüm, sevda, kader, ahiret, dervişlik üstüne birkaç deyiş okudu. Bitirince söylerken soluğunu hep tutmuş gibi ciğerlerini hoh diye boşalttı. Esir deyişleri kısadan çevirmeye başlamıştı. Şövalye söylenenleri önce umursamadan dinliyordu. Birden ilgilendi. Uzaktan uzağa tanıdık fikirlerdi bunlar. Yeni Platonculuğun İslamlıkla karışması. Başımı elime alıp yoluna verem yürüyem sözüyle ürperdi. Allah'la ilgili de olsa bir aşk şiirinde bu ne kocaman, ne kadar çırılçıplak, ne sınırsız cömertlikti. Neden sonra ürpererek kendine geldi. Çevresine baktı, şaşırdı. Tepede parlayan güneş hemen çekilip gitmiş, kanlı boğaz ürkütücü bir hızla hemen kararmaya başlamıştı. Telaşlandı. Akşam oluyor Mavro, çok uzak mı buraya Dargın Pınar? Mavro soruyu birden anlayamadı. Germiya'nın Dargın Pınar'ını bu yabancı şövalyenin bilmesine şaşmıştı. Epeycedir. Neden sordunuz? Arkadaşımı bekliyorum. Karanlığa kalırsa yolu çıkarabilir mi? Buralı mı arkadaşınız? Şövalye bu soruya karşılık arıyormuş gibi duraklayınca esir hemen kalktı. Yunus Emre de şövalyeyi selamlayıp dervişlerin kudum sesine doğru yürüdü. Şövalye başımı elime alıp yoluna verem yürüyem diyen Ozan'ın yürüyüşüne kapıda kaybolana kadar bakmış, bu yürüyüşte büyük şiirin müthiş bir kolaylıkla anlatıverdiği yiğitliğe yakın hiçbir şey görememişti. Omuzları dar, sırtı biraz kamburcaydı. Yumuşak yol papuçlarını sayvanın taşlarında zorla sürüklemişti. Herhangi bir köylüden farksız bu kaba saba adamın bu kadar derin şiir gücünü nereden alıp nasıl içinde böyle gösterişsiz saklayabildiğine şaştı. Bir yandan bunları düşünürken öte yandan Mavro'ya vereceği uygun karşılığı arıyordu. Yok, hayır değil buralı. Aman etmeyin şövalyem. Ne var? Karanlığa kalırsa batağa sökemez yaban kişi. Niçin gittiydi Germiyanlı'ya? Birini görecekti. Boğazı gün ışığında tutamayacağını kestirirlerse bırakmazlar gece vakti. Bırakmazlar inşallah. Gerçekten bu kadar korkulu mudur batak? Sizin oralarda batak var mıdır? Hiç düştü mü yolun? Yok. Ne desen boş öyleyse. Gündüz bunaltır adamı namussuz batak. Nerede kaldı gece? Gidersin bir zaman. Bildiğin sazlıktır. Gözüm görmekte, aklım başımda diye güvenirsin. Ayak yordamıyla bulurum sağlam toprağı. Kötüsü gelirse dağlar nah şurada. Geri basar girdiğim yerden çıkarım dersin. Aman ha, aman ki ne kadar. Hele atlıysan yüreğine hiç kuşku gelmez. Çünkü başın sazlardan yukarıda. Aman olmaz. Çünkü ölümdür bunun sonu. Çünkü at ayağı adam ayağından daha kötü saplanır. İlk tökezlemede bineğin yılar. Bakarsın dizleri titremeye başlamış, gözleri evlerinden uğramış. Hayvanın korkusu o saat seni kavrar. Sökemeyeceğini anladın döneceksin. Yedeklemek için attan indin mi tamam. Umduğun dağları da yitirdin. Yukarıda gök, aşağıda batak. Dört yanın saz. Bata çıka develenirken bakarsın ki kesiklik seni kapmış. Soluğun ağzına sığmaz olmuş. Batak iz saklamaz. Sazlar nişan tutmaz. Geri basamaktayım. Heyvah dönelemekteyim. Kuşkusunun ardından ölüm korkusu yüreğini sardı bil. Yüreğine korku düştüyse çabalama boşuna. Bırak kartal kuşları, kel akbabalar gelip yüreğini gagalasın, gözlerini oysun. Abarttın ki yüreksiz mavru. Cermanya'nın ağaç denizi mi bu? Cermanya'nın ağaç denizini bilmem. Benim bildiğim koca kervanları önce güçten düşürür, sonra çökertip yutar bu bizim batağımız. Batağın ayrıntısı yoktur kar tipisinden. Bunu bilir buranın adamı. Yolu batağa uğradıysa kılavuzsuz şuradan şuraya gidebilemez. İşin kılavuza düştüyse bela çiftleşti demektir. Niçin? Her kılavuza güvenilmez çünkü. Kılavuz hem can kurtarıcıdır hem can alıcı. Götürür seni göz göre göre batağa gömer. Kemerindeki paranı ya da atını, rubalarını soyar alır. Kılavuzun durumu da yamandır ha. Batakta yol bulayım diye kıvranırken bize bir kötülük mi edecek acaba kuşkusu yüreğine düşerse ne yaparsın? Atik davranıp çeker vurursun. Bu yüzden kılavuz kısmının canı kılın ucundadır. Kılavuzun pahalı olması bundan. Batağa herkes hayırlı iş için dalmaz. Çoğu kötülüğe gider. Kötülük edeceğin herif ne yapar peki? Seni gezdiren kılavuzu düşman alır karşısına. O da tutar bir kılavuz. Demek kılavuzun bir can düşmanı da öteki kılavuzlar. Ürperdi. Canlıdır batak kısmı derdi rahmetli babam. Bir günü bir gününü tutmaz değişir kahpe karı gibi derdi. Nedir değişmesi? Bir hafta önce kervan geçirdiğin yol bir hafta sonra dipsiz kuyuya döner. Çünkü bir yandan bir sızıntı gelmiştir. Kılavuzluğa soyunan kendi yollarını aralıksız kollayacak ki batağın kahpeliğine uğramasın. Öteki kılavuzlar yeni geçit, yeni pusu yeri, yeni saklanma kuytusu buldu mu sezeceksin bunu hemen. Seninkileri de kollayan vardır çünkü. Kurtuluş bilip bildirmemektedir. Şuraya buraya koyduğun nişanlar bozuldu mu, yabancı nişan koyuldu mu kollayacak aralıksız usta kılavuz. Açlığa, yorgunluğa dayanıklı olacak yılan gibi. Hele komşu beyliğin baskıncılarını gezdirmekteysen uzun yaşamak yoktur sana. Bu yüzden uzun sürdüren hiç görülmemiştir. Bir şey hatırlamış gibi içini çekerek istavroz çıkardı. Kara kılavuz başka. Kimdir o kara kılavuz? Bilen çıkmadı şimdiye kadar. Gören de uzaktan gördüyse görmüştür. Yol bağı olduydu geçen yıllarda. İstanbul Tebriz kervanı vurulduydu imparatorumuzun Tebriz ilhanına saldığı şu kadar bin altınlık armağanlar alıp gitti eşkıya. Moğol, Selçuk, Bizanslı'yı sürdü üç koldan getirip batağa soktu. Bunlar paçaları sıvayıp girdiler batağa, karış karış aradılar. Hiçbir şey bulamadılar. Sanki soyguncular duman olup göğe çekildi. Ardından İznik'in Ayasofya'sını soydu hırsızlar. İzleri sürüldü. Bu izler de geldi batağa girdi, gitti gitti. İşte o sıralarda çıktı ortaya bu kara kılavuz lafı. Neden kara kılavuz? Çünkü giyimi kara. Tepeden tırnağa kapkara ki akşam inmesiyle karanlığa karışıyor. Seçebilene aşk olsun. Biraz düşündü. Kancıktır batak gayet şövalyem, korkuludur. Tanır mısın batağın geçitlerini, pusu yerlerini, saklanma kuytularını sen? Mavro bu sorudan çok ürktü. Vakit kazanmak için gülmeye çalışarak yalandı. Bizim ne ağzımıza şövalyem, bizim gibi hancı parçasının. Hele hele, sen artık hancı parçası mısın alık mavro, sen şövalye yamağı değil misin? Olsun, kılavuzluk başkadır şövalyem. Şuna buna kılavuzluk etmeyeceksin ki. Edebilemeyiz istesek de. Çünkü yemin içirmiştir bize rahmetli babamız. Bildiğin sende kalsın derdi. Baktın kılavuzluktan başka ekmek yolu yok oğlum Mavro. At kendini şuradan kanlı boğaza derdi. Başkasına parayla kılavuzluk edersen doğru. Biz kendimizi gezdireceğiz. Kendimizi ise... Mavro kurnaz kurnaz gülümsedi. O kadarına gücümüz yeter Allah'ıma şükür. O kadarı Bu sırada korkunç bir uluma kanlı boğazı çatlatacak gibi doldurdu. Kayalara çarpa çarpa yükselip akşamın alacakaranlığını eni konu çalkaladı. Şövalye sıçramış, Mavro da hızla sesin geldiği yöne dönmüştü. Ses kalındı, alabildiğine gürdü. En müthiş fırtınaları bastıracak kadar insanüstü bir gücü var gibiydi. Gratias Deo, dipnot, Latince şükür Tanrı'ya diye kükrüyor, son heceyi dağdan dağa gerilmiş bilek kalınlığı bir saz teline dev bir mızrapla vurur gibi titreyip inleterek uzatıyordu. Sesin titreyerek inlemesi, bu iniltinin hiçbir insan ciğerine sığmayacak kadar uzaması, sonra da kayalardan kayalara hiç kesilmeyecekmiş gibi yankılanması gerçekten ürkütücüydü. Şövalye ard ardı istavroz çıkarırken Mavro hemen davrandı. Keşiş baba, keşiş babanın narasıdır bu. Benito babamız. Şövalye kendisini daha toplayamamıştı. Elleri masaya dayalı öfkeyle sordu. Benito mu? Neden olur köpek gibi bu rezil? Sus aman şövalyem, Benito babaya kötü söylenmez. Bilir çünkü aklımızdan geçenleri. Kızarsa bizi perişanlatır. Tekin değildir. Ermiş kısmı keyfinedir. Bağırır canı çektikçe. Şövalye de Sayvan'ın kapıyı gören tarafına doğru Mavro'nun ardından yürümüştü. Yol doruğa yakın olduğundan biraz aydınlıktı. Geniş adımlarla harmanlayarak yaklaşan keşiş Benito'yu kolayca tanıdılar. Keşiş zaten uzun boyluydu. Topuklarına inen kara cübbesi çok sivri kukuletası ile olduğundan çok daha uzun görünüyordu. Elinde kalın bir sopa vardı. Her adımda cübbesinin geniş etekleri savrularak harmanlıyor, bu da yürümesine ayakları yere değmiyormuş gibi garip bir uçuculuk veriyordu. İşte bizim Benito babamız şövalyem. Neredense esmiş, kendini dağlara vermiş, ne kadar dolandıysa dolanıp bize konuk gelmeyi istemiş, bağırması keyfinden. Evet kutsal pederimiz, keyfe gelince salar, gratias deo naralarını, dağı taşı inletir böylece. Şövalye dişlerinin arasından sövüyordu. Mavro keşişi karşılamak için koşacakken durdu. Dönemece dikkatle baktı. Atlı mıydı senin arkadaş şövalye? Ne var, niye sordun? Nah, dönemeci kıvrıldı atlının biri. Şövalye ileri uzanıp seçmeye çalıştı. Birden sevindi. Tamam, bizim Uranha. Uranha mı adı? Mavro dikkatle bakıyordu. Nece bu? Türkçe besbelli, Türkopoldur. Hem de yüzbaşı. Yamandır ha, şakaya gelmez. Gözüne girmeye çalış. Yolu atına iyi bakacaksın. Mavro koştu. Şövalye canı şarap istediği halde Sayvan'ın korkuluğundan ayrılmadı. Keşiş Benito cübbesini İspanyol çingene karılarının oynarken geniş eteklerini havalandırıp çevirdikleri gibi savurarak yaklaşıyordu. Nasıl yapıyor bu numarayı bu köpoğlu? Dizlerini kullanıyor olmalı madrabas herif. Şövalye sırıtarak başını sallarken Lia koşarak gidip Benito'nun önüne diz çökmüştü. Keşiş bacaklarını biraz açıp sopasına sıkıca dayanarak bir an gözlerini göğe kaldırdı. Sonra imparatora taç giydiren papa kasıntısıyla elini kızın başına koydu. İste verilecektir, ara bulacaksın, çaldığın kapı sana açılacak. Mavro'ya bakmadan elini öptürdü. Sana derim ki ey kara Vasil'in oğlu Mavro, gel arkamcek, seni insan avcısı edeceğim. Mavro irkildi. Bu sözden kendisine biraz önce yapılan şövalye yamaklığı teklifini Benito babanın ermişlik gücüyle bildiği sonucunu çıkarmıştı. Lea iki büklüm yalvardı. Kalacaksınız değil mi kutsal peder? Biz günahkarları çiğneyip geçmeyeceksiniz. Evimiz nurlanacak, ambarımız bereketlenecek. Evimiz deme. Tilkilerin inleri, hava kuşlarının yuvaları vardır. Lakin insanoğlunun başını sokacak yeri yoktur denildi. Keşiş Benito yaklaşan atlıyı görmezden gelerek omuzundaki ağır torbayı Mavro'ya verip yürümüştü. Türkopol yüzbaşısı Uranha dizginini tutan Lia'ya ister istemez çok tepeden bakıyordu. Çünkü atı çok az rastlanacak kadar yüksek, kendisi de her göreni şaşırtacak kadar ince uzundu. O kadar yüksek hayvanın üstünde bile ayakları neredeyse yere değecekti. Bu upuzun görüntüyü ucunda üç köşe bir filama bulunan çok uzun mızrağı büsbütün şaşırtıcı hale getiriyordu. Buyurun şanlı efendim, yoksul ocağımıza uğur getirdiniz. Bırak gevezeliği kadın, ıssız han mıdır bura? Soylular soylusu şövalye Notus Gladius ıssız hanı şereflendirmekte midir?